11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Avrupa'da Türk basın tarihinden kısa notlar. ...1961 yılında başlayan göç süreciyle birlikte Türk medyasının özellikle Almanya özelinde bir dinamizm kazandığı çok açık. Aslında o dönem Türkiye'den Almanya'ya ulaşan bir televizyon yayını söz konusu bile değil. Radyo var ancak yetersiz. Yani radyo yayınlarının dinlenebilirlik düzeyi de düşük. Tüm yük 1963 yılında Türkiye'nin Sesi Radyosu adını alan TRT'nin üzerinde. Aynı dönemde posta hizmetleri var ama iletişimde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Buna rağmen gurbetçilerimizin gerek dünya gerekse kendi ülkelerinden haber alma ihtiyaçları da çok açık. Ancak aynı dönemde gurbetçilerimiz misafir işçi statüsünde tanımlanıyorlar. Üstelik bu durumu kendileri de onaylıyorlar. Onaylıyorlar çünkü ilk zamanlarda bir iki yıl kalıp geri dönmek gibi bir şartlanmaları söz konusu. Zaten buralarda çok yeni oldukları için Alman dilini, Batı dillerini de bilmiyorlar. Öğrenebilmeleri de bir hayli zor. O dönem yaygın dil kursları da var fakat yeterli değil. Çoğu gurbetçi dil öğrenmeye niyetli de değil. Buna zamanı ve enerjisi de yok, belki parası da yok. Hatta durumu birkaç sözcükle idare etmeyi tercih edenlerin sayısı da hiç az değil. Genel tavır böyle olunca basın dünyasını takip etmeleri de o dille takip etmeleri de imkansız hale geliyor. Kısaca gerek entegrasyon gerekse basın dünyası anlamında tam bir bilinmezlik ve kaos var. Bu sorunun çözümü adına ilk adımı Alman VDR kanalı atıyor. Batı Alman Radyo Televizyonu Kurumu Türkçesiyle. Aynı kurum 1964'te 45 dakikalık ilk Türkçe yayınlarına da başlıyor. ...1961'de İtalyanca, Yunanca ve İspanyolca yayınlar da yapan VDR'nin birkaç yıl içinde Türkçe yayınlarına başlaması büyük ilgiyle karşılanıyor ve VDR prestijini daha da arttırıyor. Bu durum kurumun sonradan Köln Radyosu adı altında yayınlarını sürdürmesine ve Türk insanı adına o dönemler için bir yayın efsanesi haline dönüşmesine de vesile olacak. Öyle ki Köln Radyosu 1960, 70, 80'li yıllarda günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Almanya'daki haberler Altan Öğmen, Örsan Öğmen kardeşler, Yüksel Pazarkaya ve Osman Okkan gibi unutulmaz isimler tarafından bu yayın kurumunun mikrofonlarından aktarılıyor. Bu isimleri anarken elbette bir dönem Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun çok yakından tanıdığı, bildiği, vatandaşların da bildiği Can Akbel'i de hatırlatmak istiyoruz. Özellikle 70'li yıllardaki Güne Bakış programıyla. Bu arada 1965'te Türkiye'de basılan gazetelerin Avrupa'da satışa sunulduğunu fakat bu girişimin başarısız olduğunu görüyoruz. Zaten aynı dönemde bir gazetenin Avrupa'ya ulaşması iki günü buluyor. Bu koşullar altında maliyetler yüksek ve gazeteler günlük olmaktan çıkıyor. Sonunda 1969'da bu soruna kalıcı bir çözüm getirilmeye çalışılıyor. dönemin akşam gazetesi 3 Şubat 1969 tarihinde Almanya'nın Hannover şehrinde basılmaya başlıyor. İlk baskının hemen ardından Almanya'yı ve Alman kültürünü yakından tanıyan Türkiye Büyükelçiliği'nde basın ateşesi olarak da görev yapmış, mesleğinde saygınlığıyla Türk basın tarihinde unutulmaz yeri olan ve çok erken kaybettiğimiz gazeteci Örsan Öymen, bu gazetenin Avrupa baskılarını yönetmek üzere Almanya'ya gönderiliyor. İlerleyen dönemde TRT'nin deneme yayınlarında da görev alacak Örsan Öymen. Gazetenin 1969 yılındaki ilk sayısında şu ifadelere rastlıyoruz. Türk işçilerinin memleket haberlerini günü gününe öğrenmelerini temin etmek üzere yayına başladık. Akşam gazetesinin 1969'daki bu hamlesini birkaç ay arayla Hürriyet gazetesi takip ediyor. Yine Almanya'da matbaasını ilk kuran gazetede 1971'de Tercüman gazetesi oluyor. İki gazetenin ve Tercüman gazetesinin girişimleri sonrasında olay Batı Avrupa ülkelerinin tümüne kadar uzanan bir gazete ağına ulaşıyor. Bu dönemde gurbetçilerimizin günlük ve en önemlisi ucuz gazete ihtiyaçları da karşılanmaya başlıyor. Daha sonra Türk basınının özellikle gazete merkezlerini Frankfurt şehrine taşıdığına şahit oluyoruz. Devamında çoğu Türk gazetesi de kendi matbaalarını kurmaya başlıyor. Peşi sıra hemen hepsini yakından tanıdığımız birçok gazete Almanya'da faaliyete geçiyor. Türk gazeteleri ve sayfaları farklı içerikleriyle dikkat çekiyor. Uzun ve zorlu bir süreç sonunda nihayet 8-10 yıldır Türkçe gazete okuyan bir kitlenin oluşmasını da sağlıyorlar. İlk Türk gazete ve matbaası Frankfurt'ta Tercüman gazetesi tarafından 1971 yılında kuruldu demiştik. Gazetenin basımı ve Avrupa dağıtımı da başlıyor o dönemde. Ardından Hürriyet gazetesi de Frankfurt'a taşınıyor. Gazete bir süre Tercüman matbaasında basılıyor. Daha sonra Hürriyet gazetesi kendi matbaasını kuruyor. Avrupa'ya Türkiye'den göçe ilk yıllarından beri eşlik eden tek gazete olarak yayınlarını sürdüren bu gazetelerin yanında Milliyet, Günaydın, Sabah derken Türkiye'deki birçok gazete Avrupa'da da basılıyor, dağıtılıyor. Bu gazeteler bilindiği gibi esas olarak Avrupa'daki Türklerin memleketten haber ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ve Türkiye'deki vatandaşlarının dışında Avrupa'daki Türklere yönelik özel sayfaları, özel bölümleri de oluyor. O dönem özellikle Almanya'da yayınlanan Türk gazeteleri yayınlarında Türk işçileri adına örgütlü ve hak talepli haberler yapmaya başlıyorlar ve bu da doğal olarak tirajlarına çok olumlu yansıyor. Sonunda Almanya ve Avrupa'da Türkçe yayıncılık, özellikle yazılı yayıncılık 90'lı yıllarda çok önemli bir mesafe alıyor. Frankfurt merkezli basın merkezleri büyüyor, çalışan sayıları artıyor ve elbette yeni kuşak gazeteciler devreye giriyor. 90'lar boyunca nihayet profesyonel bir gazetecilik gündeme geliyor. Bu başarı hikayesinin devamında reklam pazarından da payını almaya başlayan Türk basınını görüyoruz. Gazeteler en gelişmiş teknolojiyi kullanıyorlar. Frankfurt merkezli gazetelerin sayısı ayrı ayrı onu geçiyor ve günlük toplam gazete tirajı 200 binleri aşıyor. Artık gazeteler bir başka açıdan Alman reklam şirketlerinin yanı sıra Alman siyasi partilerinin de büyük ilgi gösterdiği kurumlar haline geliyorlar. Ama özellikle 90'ların ikinci yarısından itibaren başka bir dünya karşımıza çıkıyor. İnternet. 2000'li yıllarla birlikte internetin bütün dünyayı adım adım etkisi altına almasıyla aslında her şey bir anlamda yazılı basın için bambaşka bir mecraya akıyor. Çünkü aynı dönemde birçok gazete ve dergi gün gün peyderpey yayınlarına son veriyor. Artık 200 bine ulaşan tirajlar sadece bir rüyadan ibaret kalıyor. Göç etkisi bugüne kadar olmasa da hala devam ediyor. Oradaki Türk nüfus sürekli artıyor. Türkçenin yaşam alanı gün gün genişliyor. Buna rağmen Türkçenin iletişim ve medya alanında gerilediği de yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü medya açısından bütün dünyada aslında bir kan kaybı söz konusu. Hitap ettikleri kitle Türkçe okuyan göçmenler, göçmen kökenli azınlıklar olunca günümüzde hemen her Batı Avrupa merkezinde genellikle aylık olarak yayınlanan bir gazete ya da dergiye rastlamak da hala mümkün. Örneğin Belçika'da yayınlanan Binbir Fikir, Danimarka'da yayınlanan Haber, İngiltere'de yayınlanan Londra Haber, Almanya'da yayınlanan Merhaba, Hessen Toplum, Manşet, Ren Postası, bunlar artık bedava dağıtılıyorlar ve sadece ilan gelirleriyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Günümüzde artık televizyon yayınları ve internet kullanımı ve tabii ki radyo hiçbir sıkıntıya uğramadan bütün dünyaya ulaşabiliyor. Neredeyse istediğimiz her şeye erişebiliyoruz. Durum böyle olunca gazetelerin reklam ve satış gelirleri düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bir başka deyişle Almanya'da Türk basını aşağı doğru bir ivme kazanıyor. Gazete veya dergi okuyucusunun da internet ağının bütün dünyada yaygınlaşması sonucu çok azalıyor. Türkçeyi Almanya'nın geleceğinde bir iletişim ve kültür dili olma şansını tanımak istemeyen bir koşul da ortaya çıkıyor. Yeni kuşaklar yeterince Türkçe konuşmaz oluyorlar. Türkçe kitap ve gazete oralarda çok okunmuyor. Türkçe aynı zamanda Almanya'da entegrasyon açısından engellenmiş bir dilmiş gibi de algı yaratılıyor. Son dönemde Türk televizyonlarına yine de büyük bir ilgi var. Özellikle diziler, örneğin Türkiye'de sevilen diziler neyse, Almanya'da da sevilen diziler aynı. Günümüzde elbette en kapsamlı televizyon ve radyo yayıncılığını Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT yapıyor. Ve özel kanalların hepsi de Euro başlığıyla yeni yayınlarını Batı Avrupa'ya iletiyorlar. İnternet gazeteciliği denetlenemeyecek kadar yaygın. Cümlelerimizin finalinde Frankfurt artık basın merkezi değil diyebiliriz. Buna rağmen Türkçe medya Almanya'da hala var olma çabası içinde. Türkler ve Türkçe oldukça da Almanya'da Türkçe medya elbette olacak. Basit ama etkili bir örnekle bu cümleleri tamamlayalım. Avrupa'da medyanın yıllık toplam geliri 19 milyar euro, Türk medyasının bu pastadan en az parçayı aldığını görüyoruz. 120 milyon euro. Halen 20 veya 30 milyon euro da kaldığı için de bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. En önemlisi Türk gazeteciliği Avrupa'da eski günlerine dönmenin çabalarını taşıyor. Bu özetin ardından çok kısa bir özette Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili yapalım. 1958 yılında iç radyolarla birlikte dış yayınlarda Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlanıyor. 1 Ocak 1963'te dış yayınlar Ocak ayından itibaren Türkiye'nin Sesi Radyosu adını alıyor ve biz de işte bugün size hala bu kutsal kurumdan sesleniyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu TRT'nin kuruluşuyla TRT bünyesinde yayın yapmaya başlıyor 1963'te. Türkiye'nin Sesi Radyosu Yurt Dışı Yayınlar Dairesi Başkanlığı altında yeniden teşkilatlandırılıyor 1964'te. Yurt Dışı Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın adı Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştiriliyor 1972'de. İlerleyen yıllarda TRT ile birlikte Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın da atılımları devam ediyor ve Batı Avrupa'ya da dünyanın her yerine de biz bugün sesleniyoruz tıpkı 11. Peron programında olduğu gibi. 11. Peron programı şu anda Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den ortak canlı yayından ulaşıyor sizlere. Programın hazırlanmasına değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, az önce sizinle paylaştığım metni de yazan ve programımızın danışmanı daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen ve 11. Peron programının hazırlayan ve sunanı ben prodüktör Murat Örem, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz bu bilgi notlarının ardından ve hemen telefon hattımızda bizi bekleyen İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamıza merhaba diyoruz. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey. Merhaba.
Ankara'dan İzmir'e sevgiler, selamlar. Nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız?
Araya haftalar girdi, aylar girdi. Şükür evet, sesini duyana. Evet.
Ama öbür taraftan da bu okumuş olduğunuz metin hakikaten çok etkileyiciydi. Yani ben de okuduğumda çok keyif aldığımı ve çok şey öğrendiğimi söylemem gerekiyor.
Değil mi? Çok öğretici, sıralamalı evet. bir metin. Sevgili evet. sevgili Özkan'ın emekleri var bu metinde. Onu da bir kere daha dile getirmiş olalım bu vesileyle.
Vallahi tebrik ederim. Çok çok iyi bir metindi.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam sen ne diyorsun bu metinden yola çıkarak? Sen de dersine çalışan bir hocasın. Bunu espri ya, manasında söylüyorum. Yani işini çok seven bir hocasın. Neler söylemek istersin?
Bu metinden yola çıkarak aslında birkaç nokta üzerinde durmak gerekiyor.
Lütfen.
Bir, yani biraz önce şeyi, kendimize, iğneyi kendimize batıralım. Hı-hı. Maalesef biz çok geç bazı şeylerin ayırdığına varıyoruz. Biz kervan yolda düzülür mantığını şiar edindiğimiz için Almanya'ya giden işçilerimizin orada karşı karşıya kalabileceği hususları hiç düşünmemişiz ve metinden de anlaşıldığı gibi bizden önce Almanya'da VDR televizyonu radyosu böyle bir işin içerisine giriyor. Biz çok sonra bu topa giriyoruz. Birinci problem bu.
Aslında hocam hani şimdi onu da bir cümle olarak söylememe izin ver. Hani TRT dış yayınlar olarak 63'te VDR'den bir yıl önce bu atlada yayınlara başlıyor ama yeterince belki değil. Hani onu da belirtelim.
Tabii orada haklısınız ama kastettiğim özellikle bu Almanya ölçeğinde meselesi. Hı-hı. O yüzden o vurguyu yaptım.
Tabii.
Bir ikincisi bu metinin bize gösterdiği aslında dünyanın yaşadığı özellikle de dünyada yazılı gazetelerin yaşadığı sıkıntıları Almanya'da yayın yapan, Avrupa'da yayın yapan Türk gazetelerin de yaşadığı, Türk dergilerin de yaşadığı meselesi. Hı hı. Çünkü 1990'larla beraber sizin de orada vurguladığınız gibi süreç değişiyor. Bambaşka bir aşamaya evet. geçiyoruz ve o bambaşka aşamaya geçilirken ilerleyen sürecin bize ne getireceğiyle ilgili bir çalışmamız olmadığı için biz orada kaldık.
Öngörümüz onun, yok değil mi? Hazırlıksız
yakalıyoruz. Onun yaratmış olduğu boşluğu hala ortadan kaldıramadık. Hı hı. Hala sıkıntılarımız devam ediyor. Nasıl arttırabiliriz, ne yapabiliriz? Ama bence burada bu metnin bana gösterdiği en önemli husus şu. Bizim Almanya'ya ilk giden kuşakla şu andaki kuşak arasında o Almanya'ya ilk giden kuşağın yaşadıklarını bu sefer farklı yollardan şu anda son jenerasyonların yaşadığı gerçeği ve bu sefer de onlar orada Almanca konuşamazken bu sefer yine onların çocukları, bizim çocuklarımız bu sefer Türkçe konuşamamaya başlıyor. Hı hı. Yani kendi ana dilini, kendi ana diliyle kendini ifade etme meselesiyle ilgili çok büyük bir problemimiz var. Hı hı. Ve burada devreye tabii şöyle bir şey de girmeye başlıyor. Almanya, Alman ekonomisi, Almanya'nın o gücü ve entegrasyon meselesi az önce siz çok iyi belirttiniz. Hı hı. Bu meselenin aslında Türkçeyi ve Türk dilinin o kitlelere ulaşmasında da bir anlamda sekteye uğratmasının da etkisi var. Ve karşımıza açıkçası arafta kalan orada bir kuşak var. Biz onlara Türk diyoruz ama onlar kendini Türkçe düşünmüyorlar, Türkçe rüya görmüyorlar, Türkçe kendini ifade etmiyorlar. Ama Alman da değiller. Böyle enteresan arafta kalma halini yaşıyorlar ve bu bence çok daha sıkıntı verici bir süreç.
Bunun üzerine eğilmek gerekiyor değil mi hocam?
Bunun üzerine kesinlikle eğilmek gerekiyor. Çünkü yani hakikaten o metin çok etkileyici olduğunu defalarca söylüyorum. Çünkü belirtmiş olduğunuz kısım, şimdi işin ekonomik boyutu giderek artıyor.
Tabii.
Bakın siz dediniz işte 19 milyon euroluk bir pastadan bahsediyorsunuz.
Tabii.
O pastadan alınan pay sadece 100-120 milyon euro civarı.
Devede kulak şimdi, yani değil mi eskilerin tabiriyle devede kulak.
Çok çok şey. Ama paranın da ötesinde asıl mesele bence şu. Bir ülke kendisini güçlü olarak ortaya koymak istiyorsa kendi dilini, kendi kültürünü bir şekilde içinde bulunduğumuz dünyada göstermek zorunda.
Hı hı.
Ve bunun en önemli alanlarından bir tanesi şimdi bizim Almanya'da yaşayan nüfusumuzu düşündüğümüzde Türkçenin çok daha fazla ön planda olmasını sağlayabilecek atılımlar yapmak durumundayız. Bu noktada hakikaten hem orada yaşayanlara ama orada yaşayanlardan belki çok daha fazla buraya yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok fazla iş düşüyor.
Evet.
Çünkü biz kendi dilimizi, kendi kültürümüzü yayabilmenin en azından o entegrasyon sürecinde kendi diliyle, kendi varlığıyla var olabilmenin, sağlayabilmenin önünü açmak durumundayız. Burada çok daha fazla çaba sarf etmek zorundayız. Çünkü Dil olmadan kendinizi var edebilmeniz ve kendinizi kendiniz kılabilmeniz çok kolay değil.
Çok önemli bir şey söylüyorsun hocam. Hani eskilerin tabiriyle mütemadiyen, daha biraz güncel kelime olarak, sözcük olarak söylersek, biteviye devam ettirilmesi evet. gereken bir mücadele bu. Yani tam, bir kere yapıp o. bırakmamak gerekiyor, değil mi? Hayat tam akıyor çünkü.
Bu hayatın akışını yakalayabilmenizin yolu, dediğim gibi, kendi dilinizi, kendi kültürünüzü de oradaki yeni jenerasyonlara aktarmanızdan geçiyor. O jenerasyon eğer sizin dilinizi, sizin kültürünüzü konuşamıyorsa burada bir problem var. Bu problemi aşmak zorundayız. Bu problemi ortadan kaldırabilmek için daha fazla çaba göstermek zorundayız ki burada devreye yine metinde söylenen televizyon yayınları, internet yayınları falan burada önemli, ama ben orada şöyle bir iddiada bulunacağım. Onu izleyenler bu son jenerasyon değil. Yani oradakilerin anneleri, babaları Türkçe konuşan, daha fazla şey yapanlar.
Bak, önemli bir şey söylüyorsun hocam. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani bu zincirin halkaları yıllar içinde kopmak zorunda diyorsun. O kuşak dünya sahnesinden çekildiğinde yeni kuşak bunu sırtlanmıyor diyorsun.
Sırtlamayacak çünkü sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi bugün Türkiye'de de, şimdi biz televizyon bundan 10-15 yıl öncesindeki televizyon tartışmalarıyla şu andaki televizyon tartışmaları aynı yerde değil.
Doğru.
Özellikle gençlerden gayet iyi bildiğimiz, mesela ben kendi oğlumdan örnek vereyim. Benim oğlum televizyon seyretmiyor.
Evet.
Yani etrafımdaki pek çok çocuk da, üniversitedeki öğrencilerim de televizyon seyretmiyorlar. Ha, bir takım dizileri seyrediyorlar ama onlar internet mecrası üzerinden tabii. başka türlü seyrediyorlar.
Doğru.
O yüzden de iş başka bir yere doğru gidiyor. Ve bu çocuklar açıkçası o seyrettikleriyle o dile çok daha aşina oluyorlar. Yani yabancı dilde seyrediyorlar.
Doğru, doğru.
Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyiz müsaadenizle?
Tabii lütfen.
Türk insanının ilk Almanya'ya gittiği zaman bir entegrasyon süreci var ya. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki galiba bizim üçüncü nesil de bize entegre olmak durumunda. Yani o dilini unuttuk dedik ya. Bir şekilde uzaklaştı ya. Sanki onların da tekrar kendi kültürüne entegre olmak gibi bir sorunları var. Onlara yeniden bir sürü bir şeyin yeniden anlatılması, tarif edilmesi, kendi öz kimlikleriyle ilgili, yani birçok şeyin, ifadenin onlara aktarılması gerekiyor. Bunda da en çok herhalde işte metinde de bahsetmeye çalışmıştım. İnternetin çok büyük bir rolü olsa gerek. Çünkü genç nesil tamamen internetin içerisinde. Hani siz de olaylara sosyolojik açıdan bakan biri olarak interneti bu anlamda nasıl kullanabiliriz diye bir sormak geldi içimden şahsen.
Burada şunu söyleyebilirim. Yani şimdi bu kitleyi yeniden kazanmamızın yolu, interneti es geçemeyiz. İnternet bir artık bir somut bir vaka.
Bir olgu, bir fenomen değil mi hocam? Bir olgu.
Somut bir fenomen. Yani onu göz ardı edemezsiniz. Yani ya ben bunu kabul etmiyorum, bu olmaz falan diyemezsiniz. Bu çünkü tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de, hatta bizim ülkemizdeki gençler bunu çok daha fazla kullanıyor. Dünyada bu anlamda özellikle Z kuşağı üzerine yapılan, geçtiğimiz haftalarda bir sunum dinledim. İstanbul'dan bir hocamız geldi. Hakikaten Türkiye bu anlamda, Türkiye'deki gençler dünyada ilk üç içerisinde yer alıyor. Çok enteresan bir durum bu. O yüzden de şimdi interneti bu anlamda ön plana koymak zorundayız ve internet üzerinden bu çocuklara, gençlere daha fazla hitap edebilecek. Bakın, burada belki de en önemli unsurlardan bir tanesi, iki tanesini söyleyeyim. Birisi spor, birisi de müzik.
Kesinlikle.
Çünkü müziği hatırlayın, yine sizin yaptığınız kartelde konuşmuştum. Yani kartel gibi bu kitleyi yakalayabilecek olan şeylere ihtiyacımız var. Çünkü bu kitle artık klasik anlamda hayata bakmıyor. Hayatı görmesi, okuması, o bizim oraya gönderdiğimiz kuşaklardan çok farklı.
Hocam, senin söylediğini tamamlayıcı bir şey söyleyeyim. İki gün önce okuduğum bir haber, müzik kliplerinde bile yaklaşık birer dakika süreyi kısaltmışlar. Görüntüyü bile genç kuşaklar artık fazla fazla izleyemiyorlarmış.
Doğru, doğru. Çünkü çok çabuk sıkılıyorlar. Çok çabuk sıkılıyorlar ve çok çabuk bir başka tarafa geçiyorlar.
Sıradaki gelsin diyorlar, evet.
Tabii, tam da o. Çünkü ellerinin altında kaydırarak geçebiliyorlar. Yani bizim o klasik televizyon mantığı bununla, burayla hiçbir şekilde örtüşmez.
Hani o dizi başlasın diye saatlerce televizyonun karşısına geçtiğimiz günleri hatırlayan, değil mi?
Tam da o işte Murat Bey. O yüzden de burada bakın, bir interneti internet üzerinden yapılabilecek olan yayınlarla ve o kuşağın temsilcilerini konuşturmak, o kuşağın temsilcilerini daha fazla devreye sokmak durumundayız.
Dinlemek ve anlamaya çalışmak zorundayız.
Evet, dinlemek ve anlamaya çalışmak. Bir ikincisi de elimizde hala bence en güçlü alet bu konuda televizyon değil, radyo.
Evet.
Çünkü radyonun sıcaklığının televizyondan çok daha güçlü olduğu gerçeği burada bir defa daha ortaya çıkıyor.
Çünkü yine bu çağda insanlar her gün bir şekilde mobilize olmak zorundalar. O mobilizasyonu da işte genellikle otomobillerle yapıyorlar ya da toplu taşıma araçlarıyla yapıyorlar. Kulaklarında yine o radyolar, podcast yayınları diye bir başlık var. Bir başka programda podcast'i de konuşalım. Çünkü podcast'te inanılmaz dünyada itibar gören bir arka plan hamlesi olarak görüyorum ben.
Çok doğru görüyorsunuz, çünkü oradan yürümeye başlıyor artık yeni süreç. Oradan ilerliyor ve bunu farkına varanlar hemen zaten devam ediyorlar.
Evet.
Yine soruya döneyim. Şimdi burada bizim açıkçası söz konusu olan bu kitleyi internet üzerinden yakalarken de hem o geçmişle günceli bağlayabilecek örneklere ihtiyacımız var. Hı hı. Daha evvel de söylemiştim. Hikayeler burada çok önemli.
Doğru.
Yani insanlara temas eden o hikayeler. Sizin yaptığınız, bu anlamda bence bu programın en büyük güçlü kısmı da burası zaten.
Sağ olun.
O hikayeleri ön plana çıkartması.
Evet, evet.
Ve insanların o hikayelere ihtiyacı var. O hikayeleri bilmiyorlar.
O özdeşlik kurma ihtiyaçları değil mi? Kendi hayatlarıyla bir şeyleri üst üste bindirmeleri, merak etmeleri, o çok önemli. Zaten...
O hikayeler vasıtasıyla biz Türkçenin neden önemli bir dil olduğunu, neden kendimizi kendi dilimizle ifade etmemiz gerektiğini bu çocuklara, bu gençlere aktarmak durumundayız. Çünkü burası eksik kalıyor. Bu çocuklar... Evet. Kendi dillerinin ne kadar zengin olduğunu, aslında ne kadar önemli olduğunun fark etmeden büyüyorlar.
Çok doğru bir şey söylüyorsun. Evet.
Hocam, sizin futbolla ilgili olduğunuzu da biliyorum. Direkt konuyla alakalı bir örnek vereceğim. Dinlediğim bir seminerde şöyle bir şey söylendi. Bir antrenörün bir antrenman sırasında futbolcusuyla konuşmasının en fazla 2,5 dakikalık bir dikkat süresi olduğundan bahsedildi. Yani yeni neslin, yeni antrenman yapan çocukların bir antrenörü en fazla ama en fazla 2,5 dakika dinleyebildiği tespit edilmiş. Bu bilimsel bir çalışmaymış. Dolayısıyla yeni kuşak, biraz önce bahsettiğimiz gibi, tamamen internetle ilgili olduğu için hayata bakışları, bir yere dikkat etmeleri ya da kanalize olmaları sporun içinde bile bu kadarken hakikaten oldukça zor olsa gerek. Belki bu anlamda da bir şeyler söyleyebilirsiniz diye düşündüm.
Şunu söylemek lazım. Bakın geçtiğimiz Galatasaray-Fenerbahçe derbisi akşamı ekranlarda şey konuşuldu. İşte bir Fenerbahçeli futbolcu Kroos'un İstiklal Marşı'nı söylemesi konuşuldu. Biz biliyorsunuz, biz bugün hala Türk milli takımında oynayan bazı futbolcularımız İstiklal Marşı'nı söyleyemiyorlar.
Evet.
Şimdi böyle de bir durum var. Şimdi söz konusu söylemiş olduğunuz durum aslında şuna tekabül ediyor. Karşılık geliyor. Söz konusu olan bu kitle değiştikçe, bu kitlenin alışkanlıkları, hayata bakışı ve hayatın içindeki bütün organizasyonlardaki ilişki kalıpları da değişmek zorunda kalacak.
Hı hı.
Ve burada siz artık böyle daha farklı örneklerle, onların anlayabileceği örnekleri sunmak zorundasınız.
O kuşakları yakalamak zorundasınız, temas etmek
şimdi
zorundasınız.
Şuradan örnek verelim. Mesela bir basketbol maçını seyrettiğinizde sağ kenarındaki takımın koçu genelde İngilizce konuşuyor.
Hı hı.
Çünkü takımın içindeki Amerikalılar farklı gruptaki insanlara hitap ediyor. Şey. Türk koç da aynısını yapıyor. İşte Obradoviç da aynısını yapıyor. Ergin Ataman da aynısını
Sırp
yapıyor.
Fuchs Arıca
da aynısını yapıyor. Fark etmiyor. Aynı şey bugün futbol sahası için de geçerli. Futbol sahasında mesela Türkiye'deki şeye bakarsanız yabancı oyuncu sayısı 8, 10, 11'e kadar çıkıyor. Ve şimdi orada antrenör Türkçe konuşuyor, çevirmen onu aktarıyor, ne kadarını aktarıyor, ne kadarını aktarmıyor, o da ayrı bir mevzudur. Yani başka türlü gerçekleşiyor ve şu da enteresan bir şey olarak gerçekleşiyor. Mesela siz seyirci olarak Türkçe bağırıyorsunuz ama takımın tamamı yabancı.
Evet.
Gibi. Ve buradan sizin söylediğiniz kısmı tekrar döndüğümde de karşıma şu çıkıyor. Artık siz ne söylerseniz söyleyin, o çocuklar sadece ve sadece sizi 1,5-2 dakika, 2,5 dakika dinliyorlar. Ondan sonra bütün o algı değişiyor. Ve bu hayatın her alanında olduğu gibi spor sahasının içinde geçerli. O yüzden de diyorum ki bizim bu çocuklara interneti göz ardı etmeden bu çocukları yeniden kazanmak durumundayız. Ve dilimizi, kendi kültürümüzü bu çocuklara aktarmak zorundayız. Başka şansımız yok. Çünkü bu çocukların dille olan bağlantısı kaçarsa bu çocukları bu çocukların çocuklarını ulaşabilmesi çok daha zor olur.
Çok doğru. Yani kaygılanmak gerekiyor, önlem almak gerekiyor, paniğe kapılmadan ama önlem almak gerekiyor. İşte bunun da yollarını hep birlikte araştıracağız. Yayıncılar, akademisyenler, yöneticiler bir ortak çaba içinde yarını daha iyi kurgulamak için çabalayacağız. 11. peronun da zaten çıkış noktası bu. Karınca kararınca hocam. Sana çok teşekkür ediyorum. Haftalardan sonra, aylardan sonra değerli katkıların için ilerleyen programlarda yine kapını çalarız. Bir alo der sevgili Eda. Sana tamam. Yayına bağlı.
Bekliyorum hocam.
Sağ ol, sağ ol. Çok sevgiler, selamlar hocam.
Görüşmek üzere.
Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi telefon hattımızdaydı. Hafif bir çınlama oldu. Ben kendi çınlamamı duydum mu bilmiyorum. Yayına çıktıysa özür dileyelim. Bunlar teknik olarak zaman zaman olabilir. Ahmet Hoca'yı dinlerken ne kadar coşkuyla anlattığını, bildiklerini paylaşmak için çabaladığını sizler de dünyanın neresinde olursanız olun Türkçeyi dinlerken yakalamışsınızdır. Sevgili Özkan, hocamız çok vurgu yaptı senin metnine. Ben de biraz burada kendime pay çıkarayım. Yani ısrarla şunu yaz, şunu yaz, şunu yaz, şunu yaz diye diye. Ortaya güzel bir şey çıkmış.
İşte şey var. Tekrar teşekkür ediyorum. Aramızda bu tür bir yani yazın dünyası ile ilgili ya da konulara bakma ile ilgili fazlasıyla muhabbet ettiğimizi düşünüyorum. Senden feyiz alarak kendi bilgilerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım yani
istersen çok emek verilmiş bir çalışma bu. Haftaya yine biraz daha detaylandıralım bu konuyu. Çünkü sayfaların da senin fazla var. Süremizin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Ahmet Hoca'nın söyledikleri bence de önemli. Yani bu kuşağı kaybedersek arkadan gelen kuşağa ulaşma şansımız kalmayacak.
Şimdi
diyor.
Ben hemen özür dilerim. Bir şeyi çok yani hayatımda çok dikkat ediyorum son dönemde. Şimdi biz belli bir jenerasyonuz ve resmen eskidik. Yani.
Evet. Biraz evet, doğru.
Böyle tabii, konuşmak gerekir. Biz kendimizi biraz uzun ifade ediyoruz galiba. Şimdi yeni jenerasyonda ben şunu görüyorum. Çok kısa ve net ifadeler istiyorlar. Tıpkı şey gibi işte yani internet gibi. Mesela şöyle şeyler de görüyorum. Hani şimdiki tabirle mecburen söylemek durumundayım. Hani bir fotoğraf görüyorlar ve onun altına bir like atılması gerekiyor onların tabiriyle. Şimdi o aslında o...
O like ile ilgili bir sosyoloğun bir tabiri vardır. Yeni uyuşturucu bağımlılığı bu diyor.
Aynen. Şimdi
tütün
oraya...
bağımlılığı bu like'lar diyor.
Kendisi ilk başta diyelim ki o bir fotoğraf olsun ona like atmayı düşünmüyor. Ama bakıyor ki bütün etrafı oraya like atıyor. O topluluktan bir psikolojik olarak etkilenme var ve oraya yoğunlaşma var. Şimdi ben bu hareketten sonra konuştuğumuz Almanya konusunun da böyle bu şekilde algılanabileceğini söylemek istedim başından beri. Temel sebebi de şu, hani gazetelerden bahsederken bir hak talebi, bir örgüt talebinden bahsediyorduk ya. İnternette de tıpkı Türk işçilerinin, Türk çocuklarının işte oradaki dili olsun, kültürü olsun bu anlamda yayınlar yapılıp... bizim Gökhan'ın yaptığı
gibi mesela. O ilgiyi tekrar çekmek
gerekiyor. Tekrar çekebilir çünkü hani ciddi bir anda bir yığılma söz konusu. Ciddi anlamda insanı belli bir bölgede.
Senin şimdi bu vurguladığın başlıkla aslında Ahmet Hoca'nın dönüp vurguladığı başlık da örtüşüyor. Yani nasıl 1960'larda oraya giden insanların yaşadığı sıkıntıların sözcüsü olduğunda gazete, yazılı basın
tiraj kazandıysa,
bir itibar ve ilgi görüyorsa aynı şeyi bugün değişen koşullar çerçevesinde internet üzerinden de yapmalıyız, yapmalılar diyorsun anladım.
Benim anladığım bu çünkü şey var yani çok ciddi ve çok çabuk bir reaksiyon var. Hani nasıl bir cümleyi hemen çok kısa istiyorlardı kendi reaksiyonlarını da o derece kısa veriyorlar. Dolayısıyla da bir yığılma, bir hak ya da bir talep mutlaka bu anlamda dillendirilebilir.
Tabii onu da çok abartmamak gerekiyor. Hani Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını hızlı okumayla okumuş Woody Allen. Ne anladın demişler. Vallahi o kadar bir şey anlamadım. Olay Rusya'da geçiyordu onu hatırlıyorum demiş. Yani bu yeni kuşakları anlamaya çalışalım ama onlar da eskileri anlamaya çalışsınlar. Biz niye hala Mevlana'yı anlamaya çalışıyoruz, Yunus Emre'yi anlamaya çalışıyoruz, Shakespeare'i anlamaya çalışıyoruz. Onlar da bugünü anlamaya çalışsınlar.
Elbette bu kesinlikle doğru bir ifade. biz onları bir anlayalım. Herhalde onlar bize gelince biz onlara kendimizi anlatırız.
Peki, peki. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür değerli katkıların için. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere tam 40. programdan, 11. Peron'dan seslendik. 11. Peron'un 40 haftadır ciddi manada emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, buradan teşekkür ediyorum tekrar. Ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Özkan Pekesen, yaklaşık 35 programdır seninle de beraberiz. Yola çıktığımızda bizimle yürüyen sevgili Gökhan Duman'ı sevgiyle selamlayalım. İlerleyen evet, haftalarda sevgiler. Onu da yine dahil edebileceğiz gibi görünüyor programa. Ve bu haftalık da 11. Peron'a yanaştık sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek dileğiyle.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
11. peron.